Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programı başlıyor.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Efendim yine selamların en güzeliyle Sosyal Gündem programımıza bu sefer canlı olarak başlıyoruz. Bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker'le birlikte bugün yine sosyal medyayı, sosyal medyanın gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Dinleyicilere selamun aleyküm.
Bugün sosyal gündemin fonunda biraz blog yazılarını konuşmak istiyorum. Önceki bölümlerde bol bol diğer konuları da konuştuk ama blog yazmak dönüp dolaşıp günün sonunda bizim için önemli. Her internet kullanıcısı için önemli, sosyal medya kullanıcısı için önemli. Firmalar için önemli bloglar, internet siteleri için önemli. İnternette yer alan bütün mecralar için iyi bir kaynak olabilecek bir entry tarzı, bir giriş tarzı blog. Evet. Nasıl daha iyi blog yazabiliriz ile ilgili sorularım olacak. Hatta başlarken kitle, nasıl bir kitle ile ilgili blog yazacağımızı ve nasıl bir başlık kullanacağımızı soracağım size ama önce ben müsaadenizle bir gerçek gündeme dönmek istiyorum.
Tabii, buyurun.
Hatta gerçek gündemle başlamak istiyorum efendim. Osman Nuri Topbaş hocamız Twitter hesabından 3 tane tweet okuyacağım. Birincisi demiş ki Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılıp emrolunduğu gibi dosdoğru olabilmek, yani istikamet üzere yaşayabilmek bu zamanın en büyük kerametidir demiş. Bir diğer tweette demiş ki insan bütün dünyaya sahip olup maddi refahın zirvesine bile çıksa hikmetten mahrumiyetin ruhunda açtığı boşluğu hiçbir şeyle dolduramaz demiş. Burada hikmete bir vurgu var. Günümüzde artık insanlar çok fazla maddiyatçı. Bu anlamda hikmetin doldurduğu yerle ilgili bir tweet. Ve üçüncü tweette gerçek muhabbet iki kalp arasında bir cereyan hattıdır. Farklı bedenlerde aynı yürekle yaşamak ve aynı hassasiyetleri paylaşmaktır demiş. Osman Nuri Topbaş hocamız.
Evet, aslında böyle bir hep işin arka planına yönelik tweetler bunlar. Yani muhabbet anlaşıldığı muhabbet değil aslında. Veya hikmet kavramı aslında işin bir eşyanın hakikati olduğu gibi bu görünen dünyanın da bir hakikatine dikkat çeken tweetler aslında. Günümüzde niteliğin kolayca yok olduğu, artık her şeyin sayılara indirgendiği, insanların mekanikleştiği bir dünyada oldukça önemli, uyarıcı, insanlara dikkat etmelerini söyleyeceği birer tweet özellikle.
Keramet de öyle. Dediğiniz gibi 3 tweette de alt çizilen terimler var. Bu arada şunu hemen belirtmek istiyorum efendim. Dinleyicilerimiz bize www.sosyalgundem.com web sitesi üzerinden ve Facebook, Twitter hesaplarından ulaşabilirler. Yorumlarını, dikkate değer gördükleri sosyal medyayla ilgili tweetleri vesaire bizimle paylaşabilirler. Gündeme ve gerçek gündeme döneceğim. Bizim bu bölümümüzün gündemi olan blog yazılarıyla ilgili sorularıma döneyim. İyi bir blog yazısı yazmak için öncelikle kitle, hangi kitleye hitap ettiğimiz önemli.
Evet, yani aslında insanlar birer yazı yazmalı mı sorusuyla başlasak. Şimdi günümüzde biliyorsunuz okur yazar olmanın getirdiği bir yükümlülük bu.
Evet.
İnternet de sonuçta bir mecra ve burada kimin sesi daha fazla çıkarsa aslında onun sözü daha dinlenilebilir, daha bilinir hale geliyor. İşte şu an mesela bilimsel yayınlara bakıyoruz dünya çapında. İnsanlar bir konuyu alıp çok fazla yayınladıkları zaman yanlış bile olsa o konu yıllar boyunca artık kabul görülür bir hale alıyor.
Yani hemen araya giriyorum. Sonsuz bir alan var internette ve kim ne kadar doldurursa doldurduğunun ağırlığı oranında kişiye ulaşma şansı ve ortaya bir ürün bir anlamda çıkarmış oluyor.
Evet, artı bir de şöyle bir şey var. Yani şunu çok net görüyoruz sosyal medyada özellikle. Yanlış bir bilgi bile o kadar çok yayılıyor ki artık insanlar bunun doğruluğuna inanmaya başlıyorlar.
Evet.
Bu yanlış bir bilgi için oluyorsa doğru bilgiler için olayı siz takdir edin. Yani belki çok fazla doğru var ama hangi doğru daha çok duyuluyor? Hangi doğru daha çok gündemimizde sorusu bu sefer gündeme geliyor. Biz de ne kadar fazla doğruyu, kendi inandığımız doğruları, kendi bilgilerimizi yayabilirsek o kadar fazla bunlar diğer insanların gündeminde, diğer insanların kalbinde, inancında yer etmeye başlıyor. Aksi halde başka birileri bunları tamamen lüzumsuz, gereksiz bilgilerle doldurma yeteneğine zaten sahip.
Doğal bir şekilde oluyor bu zaten. Kötü niyetli olmasa bile doğal bir şekilde.
Evet, burada bir çıkarcılık durumu karşı da var. Yani insanlar bunu reklam amacıyla, kar amacıyla veya bir bilgiyi, bir inancı, bir görüşü satmak amacıyla bunu zaten sömürüyorlar.
Doğru.
Dolayısıyla nitelikli, gerçekten insanların işine yarayan bilgi arada kaybolup gidiyor. Tamamen bir çöplüğe dönüşmeye başlıyor internet. Bunu engellemek için de birilerinin çıkıp bilinçli bir şekilde insanların işine yarayabilecek bilgileri internete sürekli olarak koymaları gerekiyor. Bunun için çok sayıda proje var. Değişik kurumlar bunları ele alıyorlar. Kendi web siteleri üzerinden kendi projeleriyle ilgili duyuruları yapabiliyorlar. İşte devlet kurumları var. Bunun yanında bireysel, geçen hafta işlediğimiz mesela, değil mi, bir organizasyon olan Wikipedia var.
Evet.
Bu insanlar internet üzerinden daha nitelikli, herkesin işine yarayabilecek bilgileri yaymaya çalışıyorlar. Ama
hemen araya bir soruyla gireyim bu arada. Hı. Özür diliyorum. Bir şekilde arzdan bahsediyoruz. Arzı doğru şekilde yaparsak insanlar daha kolay ulaşacaktır diyoruz. Peki internetle ilgili insanların geçirdiği zaman uzadıkça okuryazarlıklarda da artışlar, gerçek anlamda okuryazarlıktan bahsediyorum, bir artış oldukça bir seçicilik de kendiliğinden gelişmiyor mu? Doğal bir şekilde bir gelişme yok mu? Mesela insanlar Twitter'da çok fazla yalan haber okuduktan sonra artık çıkan her tweet'e inanmamaya da başlıyor.
Evet, bu ama tecrübeyle olan bir şey. Hı-hı. Ve tabii şu da var. İnsanların bir şeylere inanıp inanmaması veya doğruluğunu test edebilmesi de insanlardaki nitelikle, eğitimle ilgili bir şey. Yani bir insan yüzlerce haberin yalan olduğunu gördükten sonra 101.sine de hala inanabilir. Bu insanın eğitimi, niteliği daha önce edinmiş. Bu da tabii nitelikli bilgiye erişmek, o nitelikli bilgideki eğitimle olabiliyor. Hı-hı. O yüzden yani internette okunan bilgiler bir okurluk olarak görülmemeli. Belki havadis almak, güncel olaylardan haberdar olmak, arkadaş ile haberleşmek, yazışmak için kullanılabilir ama işin bir de niteliğine vakit ayırmak gerekiyor. Bunun için kitap okuma alışkanlığımızın olması gerekiyor. İyi seçilmiş, doğru kaynakların okunması gerekiyor. Bu ayrı bir süreç ve bu süreç kesinlikle internette geçirilen vakitte karıştırılmamalı. Benim kişisel görüşüm. Elbette her iki tarafta da çok değerli bilgiler var. Elbette bunu doğru kullanan artık belli bir seviyeye ulaşmış insanlar var ama bu insanların zaten internete de ihtiyacı kalmamış durumda. O yüzden bu faydayı elde edebiliyorlar orada.
Güzel bir tespit oldu. Peki şimdi mesela bir örnek üzerinden gitsek. Fotoğraf çeken bir arkadaş bu konuda kendini geliştirmekte, öğreniyor. Birkaç yıldır çekiyor artık. Hani herhangi birisinden daha fazla bilgiye sahip ve diyor ki ben bir blog açayım. Mesela o da ürün fotoğrafçılığı hakkında olsun diyor diye düşünsek. Bu blog açtığı zaman bir kendisine yazacağı blog içerikleriyle ilgili kime hitap edeceğini seçmesi lazım. Bir blog yazısı için mesela işte fotoğrafı yeni başlayanlar için yazdığını varsayabiliriz. Bu anlamda böyle bir daraltma yazının içeriği anlamda kolaylık sağlayacak.
Şimdi internet aslında biraz paradigmaların değiştiği, yani kavramların değiştiği, kalıpların, kafamızdaki kalıpların değiştiği bir mecra.
Evet.
Şunu çok net görüyoruz. Hani bu klasik ekonomide arz talep ilişkisi vardır ya. Hı-hı. İşte birileri bir şey arz eder. Yani biz mesela bir fabrika kurar, bir şeyler satmak için piyasaya çıkartırız. Birileri de onun müşterisidir, onu alırlar. Hı-hı. Şimdi satan insan müşterisini düşünerek satar, müşteri alıcısını düşünerek alır gibi, evet, bir algı var. Ama internette bunun biraz yıkıldığını görüyoruz. Hani bu postmodern kelimesi de gündemimize girdi ya. Sanki insanlar bir şeyler koyduktan sonra, kaliteli bir şey koyduktan sonra onun bir müşterisi, bir alıcısı mutlaka çıkıyor. Çıkmıyorsa bile zaman içinde bu müşteri kendiliğinden gelişip olmayan bir müşteri, olmayan bir talepte çıkabiliyor. Bunları görüyoruz. Yani insanlar bir şeyler kurguluyorlar. Daha önce hiç olmayan bir pazar, hiç olmayan bir fikirle internet üzerinde bir şeyler satabiliyorlar. O yüzden aslında işin belki de şu boyutu ölçü olmalı. Biz ne koyuyoruz, ne kadar kaliteli koyuyoruz ve koymaktaki niyetimiz nedir? Yani bizim amacımız böyle kendimizi mesela ifşa edeceğimiz, kendimizi duyuracağımız, ilan edeceğimiz bir mecra mı olacak? İnternet bizim için reklamımızı yaptığımız bir yer mi olacak?
Evet.
Başka bir şey mi anlatacağız? Mesela mesleğimizle ilgili bir şey mi anlatacağız? Yaşadığımız, gördüğümüz kültürel değerlerle ilgili bir şey mi anlatacağız? Dini mi anlatacağız? İnsanlara tebliğ mi yapılacak? Amaç neyse onu ortaya koymak lazım. O iş ondan sonra, kaliteli olduktan sonra alıcısını bir şekilde buluyor diye ben inanıyorum.
Anladım. Bu genel fotoğrafta büyük resme baktınız bu anlamda. Detaya inersek de şunu yapmalı insanlar bence. O dediğiniz niteliklerdeki bir içeriği yazacağını varsaydıktan sonra onları, bir kitleyi, fotoğrafa yeni başlayanlar örneğini verdik. bu kitleyi ne heyecanlandırırdı veya bu kitleyi ne harekete geçirdi veya hangi başlık bu yazının hangi alacağı hangi başlık bu kitlenin o yazıya tıklamasını sağlardı, merak uyandırırdı. Bunu düşünüp bir başlık atması gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi. Belki içeriği oluşturduktan sonra da başlığı atabilir bloğu yazan kişi veya baştan bir başlık düşünebilir. Mesela 6 maddede iyi bir ürün fotoğrafçısı olmak gibi. Hani 6 maddeyi gören bir kişi orada 6 maddede demek ki benim için orada görebileceğim 6 hızlı okuyabileceğim başlık var haberini almış oluyor bir anlamda. Kolay tüketilebilecek, fazla vaktini almayacak, hemen kalkması gerekiyor belki, hızlı bir şekilde tıklayıp görebileceği bir şey.
Evet, o mesela önemli faktörlerden birisi. Yani internette insanlar hızlı tüketim kültürüne sahipler. Aha. Uzun yazılar artık internette çok fazla okuyucu bulamıyor.
Uzun yazı olsa bile hemen bir hızlıca bir başlıklarına bakıp ondan sonra okumayı tercih ediyor insanlar.
Evet.
Dolayısıyla o ara başlıklar önemli. Mesela 6 maddede ürün fotoğrafçısı olmak dedik. Orada fotoğraf çekenleri ürün fotoğrafı olduğu için de ürün fotoğrafı çeken kişi fotoğraftan para kazanır. Bu bir kazanç kapısı olabilir düşüncesiyle. Bu bir anlamda çengel atıyor kullanıcıya böyle bir başlık. Yani bir şekilde zaten siz baştan da söylediğiniz gibi belli bir kalite, belli bir içerik kalitesine sahip olan blog yazısı sahibine, meraklısına ulaşacaktır zaten diyorsunuz. Ayrıca biz buna ek olarak söylüyoruz ki iyi bir başlık, içeriğe dair iyi bir başlık da çekici olacaktır. Bir çengel vazifesi görecektir. Buraya geri döneriz.
Evet.
Ben tekrar gerçek gündeme dönmek istiyorum efendim. Mehmet Lütfi Arslan abimiz neler yazmış tweetinde, Twitter hesabında, onu okumak istiyorum. Demiş ki, neşe dağıtıyor, hüzün toparlıyor demiş. Kişinin ruh hali üzerine çok kısa olsa da çok anlatıcı bir tweet olmuş. Biz hep her an neşelenmek, keyiflenmek isteriz ama odaklanmak anlamında da bir şekilde insanın düşüncelere gark olmuş hali, hüzünlü hali odak anlamında avantaj sağlıyor demiş Mehmet Lütfi abimiz. Blog yazısına geri dönüyorum. Üçüncü maddesi iyi bir giriş yazısı yazmak. Hani ürün fotoğrafçılığı ile ilgili bir blog yazısı için bir giriş yazısı nasıl olabilirdi? Belki ürün fotoğrafçılığının ne olduğunu anlatmak olabilirdi. Belki daha sonra anlatacağı 6 madde ile ilgili bir takım ipuçlarının yer aldığı, genel çerçevenin çizildiği bir giriş olabilirdi.
Evet, yani bununla ilgili aslında yazarlıkla ilgili çok fazla yazı var. Yani bir yazı nasıl yazılmalı, makale, işte çok fazla gazetecimiz var, çok iyi yerlere gelmiş gazetecilerimiz var, bunların yazdığı yazılar var nasıl yazılmalı.
Güzel.
Ben bunlarla ilgili birkaç şey vakti zamanında okumuştum. Ben de birazcık bir şeyler yazmaya çalışıyorum ama orada benim aslında tek bir tane kural var benim ilgimi çeken, aklımda kalan. O da şu: okuyucunun yerine kendinizi koyun. Ve kendinizi koyarken okuyucu olarak tamamen düşünün. Yani kendi bilgi birikiminiz, kendi tecrübelerinizle değil, bir okuyucu, bu konu hakkında hiç bilgisi olmayan bir okuyucu sizin yazınızı okurken neler düşünüyordur, neler duymak ister, neler onu sıkar, bunları düşünmek gerekiyor. Aslında yazı da bir iletişim. Sonuçta siz yazarla okuyucu arasında bir iletişim kuruluyor orada. İletişim olan her yerde de karşı tarafı düşünmek, karşı tarafın duygularını analiz etmek önemli. Dolayısıyla yazı yazarken de belki kural olarak bunu ortaya koyabiliriz.
Evet.
Yani sonuçta siz bir yazı yazıyorsunuz. Oraya kimler giriyor? Bu konuyu ilk kez merak eden, ilk kez araştıran insanlar, öğrenmek isteyen insanlar giriyor. Hızlıca bir şeyler öğrenip kafasındaki bir sorunun cevabını arıyor. Bazı insanlar giriyorlar, tamamen sizin ne düşündüğünüzü, karşı tarafın duygularını anlamaya çalışıyorlar. Bu mesela fotoğrafçılık örneğini verdiniz. Fotoğrafçılık nasıl bir duygudur? Burada insanlar neler hisseder? Belki onları yansıtmak gerekiyor.
Ha, güzel.
Dolayısıyla birazcık karşı tarafı yerine koyup yazılırsa zannediyorum daha başarılı olur.
Çok güzel, çok güzel. Bir giriş yazısı yazalım dedik. Kendimizi okurun yerine koyarak bir şekilde yazımıza belki duygular, artık ne ihtiyaç varsa, belki çok minik ipuçları, bilgiler vermek faydalı olacaktır dedik. Bir diğer önemli konu da nasıl bir formatta olduğu yazının. Mesela bir resim ekleyecek miyiz? Resim en tepede mi yer alacak, yazının ortasında mı yer alacak? Resmin altına bir resim altyazısı yazacak mıyız bir cümleyle? Şimdi diyorlar ya gazete yazarları, haberin başlığı, içindeki resim ve resmin resim altyazısı, düzeltiyorum. Zaten bütün mesajın %70'ini veriyor.
Evet, geri kalan artık teferruat oluyor değil mi?
Teferruat oluyor. okumuyorlar bile yani genel itibariyle insanlar. Hı. Ama o fotoğrafa baktığı zaman, başlığı okuduğu zaman, fotoğrafın altındaki bir cümlelik ifadeyi okuduğu zaman zaten haberi yapan editörler de ona özellikle dikkat ediyorlar.
Evet, yani artık şekilci bir basın anlayışımız, şekilci bir kültürümüz
algımız
olmasından
ona doğru evrildi. Hatta dediğim gibi bir şekilde artık mesajı, ana mesajı veya belki kendi düşüncesini oralara saklıyorlar. Başlığın arasındaki mesajlara vesaire. Geri dönüyorum. Dolayısıyla formatı bir düzenlememiz gerekiyor.
Çok doğru.
Blog yazısında. Belki ürün, mesela yine örneğimizden yola çıkarsak, ürün fotoğrafçılığı ile ilgili bir blog yazarının yazısında özellikle çekilmiş ürün fotoğraflarının örneklerini tabii ki görmek isterler insanlar. Ama tabii ki o esnadaki ipuçları doğrultusunda, belki 6 tane ipucu varsa yazının içerisinde 6 fotoğraf koymak da düşünülebilir.
Evet.
Bunlar hep yazının formatına dair detaylar. Devam edeceğiz bu konuya. Bir de internetin dünyadaki gündemine dönmek istiyorum. E-ticaret siteleri var biliyorsunuz ve o sitelerin en büyük sorunlarından, sorun demeyeyim de işlerin en önemli parçalarından birisi de teslimat.
Evet, lojistik.
Lojistik.
Ulaştırma.
Evet. Bununla ilgili en büyük e-ticaret sitesi olan Amazon.com yeni bir servis geliştirmek için kolları sıvamış ve 3 gün 5 gün olarak düşünülen iletim gönderi sürelerini saatlere, hatta yarım saate indirmek için bir proje geliştirmiş. İnsansız hava aracıyla dağıtım yapmak. Nihai olarak 2-3 ya da 5 yıl içerisinde hizmete gireceği öngörülüyor böyle bir servisin. Ve önündeki tek engelinde şu anda sadece bunun askeri amaçlar için yapılıyor olması. Amerika'dan bahsediyorum. Amazon belli bölgelerde yarım saat içerisinde kendisine yapılan bir siparişi teslim etmek için girişimde bulunmuş durumda. İnsansız hava araçlarıyla bu da teknolojinin geldiği bir noktayı gösteriyor galiba.
Evet, yani aslında insansız hava araçlarına girmişken bundan biraz bahsetmek lazım.
Lütfen.
Oldukça güncel konulardan birisi. Biliyorsunuz Türkiye'de de artık bu konuda üretim tamamen yerli üretime. Eski İsrail'den aldığımız uçaklarda yaşanan sorunlardan sonra biz de Türkiye'de, Amerika'dan alıp İsrail'de modernize ettiğimiz araçlardan sonra biz de Türkiye'de bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayıp üretmeye başladık. Aslında sivil kullanımı oldukça geniş bu konunun. Ben biraz sivil kullanımlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü malum askeri kullanımları ortada, istihbarat için oldukça önemli araçlar. Ve hemen hemen her ülke bu konuda yatırım yapmaya başladı. Önemli de yollar kat edildi. Mesela sivil olarak meteorolojide kullanılıyor. İşte fırtına gözlemciliğinde kullanılıyor. İnsanların girmesinin zararlı olabileceği, inşaat sırasında
riskli olabileceği.
Evet, mesela yüksek inşaatlarda insansız hava araçları veya köprü tespitlerinde, köprülerin yapılması için uygun yerlerin tespitinde veya işte boru hattı yolu boyunca mesela fotoğraflama için kullanılıyor. Trafik, araba her gün yaşadığımız bir problem malum.
Evet.
Trafiğin monitör edilmesi, gözlemlenmesi, açılması. Gene mesela kaza olduğu zaman kaza bölgelerine
hızlı
ulaşım, oradan bilgi alınması veya hatta, evet, oraya bilgilendirme için kullanılabiliyor.
Hmm.
Emlak sektöründe kullanılıyor. Emlak değerlendirilmesi, çevresinin görüntülenmesi için kullanılabiliyor. İşte stadyumlarda kullanıldığını görüyoruz, konserlerde kullanıldığını görüyoruz. Hatta sanal tur denilen yeni bir kavram var artık. Siz evinizden bir tura çıkıyormuş gibi istediğiniz, dünyanın istediğiniz bir bölgesine gidip orada kendi kontrol ettiğiniz bir insansız hava aracıyla etrafı gezip etraftan hatta bu görüntüleri kaydedip bunları bir tur şeklinde size paket halinde satabiliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bu insansız hava araçlarının çok daha fazla günümüz hayatımıza gireceğini düşünüyorum ben. Tabi burada kanuni bazı meyediler mutlaka gelecektir.
Süreçler olacak herhalde.
Süreçler olacaktır. Aradan sonra devam ederiz herhalde, aramız geliyor.
Bir dakikamız kaldı.
Evet.
Aslında siz bu kadar çok alandan, kullanım alanından bahsedince ben düşündüm ki Amazon çok da harika bir şey yapmamış. Belki de beklenen, olması gereken bir...
Evet, Amazon
gelişme.
Aslında bir paradigma değişikliği getirdi. Malumunuz internet üzerinden kitap satışıyla başlayan bir yapısı var. Hatta ders kitaplarına bile girmiş bir buluşu var. Bu tip firmalar, yani yenilikçi firmalar, bunları inovasyon öncüsü firmalar olarak görebiliriz.
Evet.
Bu firmaların sürekli olarak yeni bir fikir ortaya atmak gibi bir huyları var. Oldukça da güzel bir huy. Piyasada da diğer rakiplerin önüne çıkartıp dünya çapında firmalar haline getiriyor bunları.
Evet, evet.
Bu da onlardan birisi.
Piraya Antika demiş ki tweetinde, bu gerçek bir kabus olur, insansız hava aracılığıyla kargo deyip üç ünlem eklemiş. Amazon Drones diye de soru işareti eklemiş. Serdar Akinan demiş ki, hava trafiğini düşünebiliyor musunuz? Amazon teslimatta akıl zorluyor. Bu konuyla ilgili tweetleri de okumuş olalım böylece ve aramıza doğru geçelim. Biraz sonra görüşmek üzere efendim.
Sosyal gündem kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da sosyal gündem devam ediyor.
Efendim selamünaleyküm yeniden. Gerçek gündemle devam ediyorum. Abdullah Sert hocamız demiş ki Twitter'ın hesabında, kimi sırtında çocuğu ile Kur'an okutur, kimi yine çocuğu ile Kabe'nin pervanesidir. Hacer annemiz gibi hepsi ayrı güzel demiş. Umre gezisinden çektiği fotoğrafları paylaşıyor Twitter hesabında. Çocuklar var yine. Demiş ki bir başka tweetinde, evlatlarını küçük yaşta ibadetle ve Allah sevgisiyle buluşturabilenler ebedi aleme dua hazineleri hazırlamış olur. Yani bir anlamda olağanüstü bir yatırım.
Çocuklara yatırım. Bitmeyen bir sadaka-i caniye.
Müthiş. Ve biz ebedi aleme göçtükten sonra inşallah çocuklarımız bizim için, bizler için ettikleri dualarla, yaptıkları hayırlı işlerle bizim için hocamızın da belirttiği gibi birer hazineler sunabilirler diye duamızı edip ben bir blog yazısı konusuna geri dönmek istiyorum.
Tabii.
Kısaca bir baştan gelmek gerekirse, kitleyi anlamaktan, kitleyi belirlemekten bahsetmiştim. Siz ona eklemiştiniz ki zaten iyi bir içerik adresini bulur. Çok dert etmeye gerek yok. Siz içeriğin kalitesine odaklanın demiştiniz. Buna ben şunu eklemiştim. İyi bir başlık atılmalı. Başlık önemli demiştim. Örnek olarak da fotoğrafçı birinin altı maddede ürün fotoğrafçısı olmak şeklinde bir yazı yazması. Bu bize, okurlara altı maddeyi hızlı bir şekilde görebileceği, altı madde görebileceğini, yazının içerisinde olduğunu bir anlamda haber veren bir durum olacaktır. Bir giriş yazısı yazmaktan bahsettik. İçeriği organize etmekten bahsettik. Varsa formatını, varsa resimleri, içerik etiketlerini vesaire belirlemekten bahsettik. Önemli bir ek nokta daha. Yazının içerisinde bir kaynak, başka bir yazı, başka bir içerik, bu bir video olabilir, bu bir slideshare sunumu olabilir. Varsa onu eklemek. Hatta onu sadece linkini verdiğiniz zaman bile artık çoğu blog sayfası oradan içeriği alıp direkt yazının içerisine gömüyor. Embed ediyor.
Evet, yani aslında şunu söylemek belki daha toparlayıcı olabilir.
Lütfen.
Sonuçta internet üzerinde yayın yapmak, yazı yazmak bizim için önemli. Yani bir kültürün yaşaması yazı yazmadan, yazılı eser ortaya koymadan mümkün olmuyor.
Evet.
Ve bu şu anda internette yazdığımız her şey milyarlarca kişiye artık ulaşıyor. İnsanlar bu bilgilere ulaşıp okuyup bunlardan faydalanıyor. Bunlar üzerinde düşünüp bu bilgiler birer yaşayan birer canlı gibi,
organizma gibi
insandan insana geçiyorlar ve buralarda büyüyüp gelişip yeni bilgiler olarak yaşamına devam ediyorlar. Aslında entelektüel bir sermaye oluşuyor burada. Şimdi yazı yazarken de insanların, internetin kendi bir yazı algısı var, yazı kültürü var. Bir de insanların kendi yazı kültürü var. Şimdi bizim insanlarla ilgili söyleyecek sözümüz yok. Her insan kendi stilini, kendi üslubunu kendisi geliştirecektir zaten. Kendisi bu konularda yazdıkça bir şeyler değişecektir, bir yerini bulacaktır. Ve herkesin de cümleyi kurma şekli farklıdır. Sonuçta kendine kelimeler göre çok değişmiyor. Günümüzde yeni kelimeler çok eklenmiyor ama her cümleyi yeniden icat ediyoruz. Her insan cümle kurmadan önce düşünüyor, bunu üretiyor. Kelime üretmiyoruz ama. Dolayısıyla biz burada aslında belki internette ne ilgi çeker onu anlatmanın derdindeyiz. Yani sizin söylediğiniz o video eklenmesi, resim eklenmesi, başlık konulması, bunlar artık internette birer kural haline gelmiş. İnsanların ilgisini çekmek istiyorsanız bunlardan faydalanabilirsiniz diye birer tavsiye bunlar.
Doğru. Bir ekleyeyim, ben araya gireyim. Tabii. Lütfen unutmayın. Buradaki durum biraz daha alıntı mantığı. Veyahut sizin yine fotoğraf örneğine gelelim. Altı maddede fotoğrafçılıkla ilgili bir yazı yazdığınızda daha bunun bu konuyla ilgili yazdığınız bu konuyla ilgili daha derinlemesine bilgi almak isteyen, hani o eski tabirle internette surf yapmak için siz yazınızdan bir yerlere gidip daha detaylı bilgiler de edinmek için, başka ne bulabilirim ben bu konuyla ilgili şeklinde kafasında düşüncesi olanlar için bir alternatif içerik olarak, bir zenginlik anlamında da kullanılıyor bu.
Evet, yani burada aslında bir miktar başkasının yazdığı bilgi veya çektiği video, çektiği resim, bir miktar da bizim eklentimiz. İşte biraz önce söylediğimiz, aslında literatürde şöyle bir kelime var. Çok terminolojiye girmek istemiyorum ama memetik denilen bir kelime var. Bu genetikle karşılaştırılan bir şey. Genetik biliyorsunuz yukarıdan aşağıya miras yoluyla, kalıtım yoluyla geçen bir şey. Yani biz genetik olarak işte kendi neslimizden sonrakileri etkiliyoruz. Gerçekten de böyle bir şey var, işte göz rengi, saç rengi bir sonraki nesle geçiyor. Memetik ise yatay olarak, yani genetik düşey olarak, dikey olarak etkileyen bir şey. Yukarı nesilden alt nesle geçen.
Evet.
Memetik ise aynı nesildeki bireyler arasında yayılabilen bilgi düzeyindeki bir yayılma. Sizin memetik olarak kurguladığınız düşünceler, kurguladığınız inanç, ona katmış olduğunuz ruh, neyse işte, bunlar yan tarafta yanınızda yaşayan insana bir fikir olarak geçebiliyor.
Etkiliyor.
Orada yaşamına devam ediyor, büyüyor. Orada başka fikirler doğuruyor. Kendisi bir canlı organizma gibi yaşıyor. Ve güzel, bu şekilde yayılabiliyor. Yani yazı da bunun en kolay iletildiği mecralardan birisi. Hani konuşarak belki bir kişiyle konuşursunuz, 10 kişiyle konuşursunuz ama yazı yazdığınızda belki milyonlara bu bilgi gidebiliyor. Dolayısıyla bunu doğru, düzgün bir şekilde, organizeli bir şekilde, birazcık da önem vererek, buna özen göstererek bir şeyler yaparsanız uzun vadede geri dönüşü de çok faydalı olur. Hem sizin gelişmeniz açısından hem de karşı taraftan çevrenizden aldığınız bilgilerin size aktarılması açısından. Çünkü bu da bir eğitim süreci neticede, faydalı olur. Bizim tavsiyemiz olur ancak bu şekilde bir yaklaşım.
Harika, sabit buyurdunuz. İnternet MMS olarak da, kısa olarak da kullanımı var İngilizce olarak da. Aslında bu blog yazılarıyla ilgili içeriğimizin sonunda buraya gelecektim ben. İsabet oldu. Çünkü yazlık oluşturduk. Belki de hani mükemmele yakın, hani kuralları içerisinde mükemmele yakın bir form oluşturduk içerikle ilgili. Bunun duyulması için, yaymamız için de yapılabilecekler var. İçeriğin kendisiyle ilgili düşünürsek, bu Search Engine Optimization, SEO, yani Türkçesiyle arama motor optimizasyonuna uygun lukla ilgili çalışmalar yapılabilir. Kimi blog siteleri bunu otomatik olarak kendisi yapıyor. Kimisi sizin eklemenize izin veriyor bazı şeyleri. Mesela üst taraftaki adres barındaki URL dediğimiz, hı-hı, o linkin ismiyle ilgili. Orada rakamlar vesaire yerine isimleri yazdığımız zaman arama motorları için daha kolay ulaşılabilen bir şey oluyor. Veya içerisine koyduğumuz fotoğrafların veya eklediğimiz yazıya dair etiketlerin neler olduğuyla, yazıyla ne kadar ilintili olduğu, ne kadar çok aranan etiketler olduğuyla ilgili yapacağımız çalışmalar bizim yazımızın yayılmasıyla ilgili yayılmasıyla ilgili ciddi etki oluşturacaktır. Tabii ki aynı zamanda bu yazıyı biz sosyal medyada paylaşmalıyız. Bir şekilde blogumuzun doğru yerine koyacağımız bir takip et alanıyla da insanların mail adreslerini yazıp takipçimiz olmalarını sağlayabiliriz. Bütün bunlar son eklediklerim bilgilerle birlikte de yazdığımız blog yazısı, dediğiniz gibi bir internette yayılan bir organizmaya dönüşüp bir anlamda tırnak içerisinde hizmetini yapabilecektir. Dünyanın gündemine dönüyorum ben. Efendim, bugün cumartesi tekrarı var programımızın ama şu anda salı günü itibariyle programımızın yayınlandığı gün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bununla ilgili de internette, sosyal medyada bolca tweetler atılmış durumda. 1992 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık tarihi Uluslararası Engelliler Günü olarak kabul ediliyor. Sizin anlam bilimle ilgili, kelime bilimle ilgili çalışmalarınız var.
Evet, yani ben aslında bu konuda birazcık daha önceden de konuştuğumuz için siz ona işaret ediyorsunuz ama şöyle bir şey var, yani kelimelerin anlamının değişmesi, biliyorsunuz şimdi malumunuz yeni bir kanun çıktı, nefret suçu diye bir şey var artık kanunumuzda. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına böyle bir şey girdi. Yani bir insanın engelinden dolayı o insanla alay edilmesi bir suç olarak kabul ediliyor. Hı hı. Bu anlamda işte insanlar engellerinden dolayı bu engelli ifadesini alıyorlar ama özürlü veya sakat denmesi bir hakaret olarak algılanıyor. Yani aslında burada şöyle bir komik durum var. İnsanlar eskiden sakat deniyordu. Hiç kimsenin bir problemi yoktu. Sonra sakat kelimesi çok kaba bulunduğu için bunlara daha kibar olarak özürlü denmeye başlandı. Sonra özürlü kelimesi de kaba bulunup şimdi engelli deniliyor. Aslında değişen hiçbir şey yok. Yani kelimeyi kaba yapan onu kullanan toplumlar. Biz kelimeyi ne anlamda kullanıyoruz? Sonuçta anlattığı şey anlamsal olarak bu üç kelimenin de aynı. İşte herhangi bir kaza sonucu olabilir veya doğuştan olabilir. Bazı normalde beklenen bazı fiziksel fonksiyonları yerine getiremeyen kişilere böyle bir isim veriliyor. Bu ismin sürekli değişmesinin sebebi aslında toplumda bu kelimenin bir şekilde suistimal edilmesi, farklı amaçlarla hakaret olarak kullanılıyor olması. Hakaret de nedir dendiğinde en basit anlamıyla bir insanın taşımadığı bir özelliğinin taşıyormuşçasına ona söylenmesi, kötü bir özellik olarak söylenmesi. İşte özürlü kelimesi mesela böyle söylene şimdi engelli kelimesine geçildi. Bilmiyorum engelli kelimesi de hakaret olarak kullanıldıktan sonra yeni bir kelime bulunacak mı ama genel olarak böyle bir seyir görüyoruz. Burada aslında toplumsal bir suçtan bahsetmek lazım. Yani evet. Siz o kelimeyi alıp insanlara hakaret olarak kullandığınız zaman o kelime hakaret oluyor. Yoksa kelimenin kendisi itibariyle bir hakaret durumu yok. Yani işte ırkla ilgili şeyler şimdi söylenebilir veya dinle ilgili şeyler söylenebilir. İşte bir insan Müslüman değilse gayrimüslim denilebiliyor. Bunun normalde bir durumu tespittir bu ama bunu siz hakaret olarak kullanırsanız o da bir hakaret olur. Ondan sonra o insanlar da bu kelimenin kendisi için kullanılmamasını istemeye başlarlar. Doğrusu durumu tespit için doğru yerinde kelime kullanıldığı sürece bir problem yok. Şu an Türkiye'de çıkan nefret suçuna da bakıldığında yani bu nefret suçunun da aslında içinin boş olduğunu ben düşünüyorum. Sebebi de bu tip toplumsal günahlardan, toplumsal suçlardan kaynaklanıyor. Yani aslında her birey gibi toplumun da günahları ve sevapları var. Toplumsal Peki. olarak işlediğimiz günahlar var. Hı hı. Toplumsal olarak işlediğimiz sevaplar var. İşte toplumsal bir yardımlaşma var veya İslam'da hı. bunlar konmuş. Mesela cihat diye bir ibadet var, bir kavram var. Evet. Toplumsal olarak zekat kavramı var. Bunlar hep toplumsal olarak yapılan ibadetler.
Sosyal yönde olan ibadetler.
Veya yardımlaşmalar veya şeyler. Ama neticede biz burada birazcık sanki Türk toplumu olarak yani içinde yaşadığımız toplumu kastediyorum. Birazcık sanki günahkarız gibi geliyor. Yani insanlara bunu hakaret olarak kullanmak yanlış olabilir.
Burada biz daha doğrusu şöyle bir şey yapılmış yani anlattığımızdan ben hareketle yola çıkarak söylüyorum. Bir anlamda kavram değiştirilerek mevcut durumdan kaçılmak istenmiş, kurtarılmak istenmiş, algıyı değiştirmek anlamında bir çaba gösterilmiş. Bu yeterli değil midir? Daha doğrusu başka ne yapılmalıydı belki?
Yani işte kelime değiştiriliyor, eski anlamından çıkarılıyor. Ondan sonra yeni kelime bu sefer o hakaret olarak
kirleniyor yani bir anlamda.
Evet, kelime bir miktar sonra kirleniyor. İşte o kirleten insanlar esas problem olan insanlar. Evet. Yoksa kelimenin suçu değil. Yani kelimeyi değiştirmek de bunu çözmüyor. Siz toplumsal olarak insanları bu bilinç seviyesine, bu hassasiyete, bu edebe ulaştırmadığınız sürece o kelime o edebin içinde yer bulamadığı sürece sürekli olarak anlamını yitirecek, farklı anlamlara gelecek. İnsanlar da bundan bir şekilde zarar görecekler, rahatsız olacaklar. Doğrusu o edebin toplumda edinilmesi yani.
Bu anlamda böyle zamanlar, bu tür kavramların geçtiği günlerde mesela çok fazla sosyal medyada tweet atılıyor. Çünkü bunlar bir anlamda herhangi bir siyasi içerik taşımayan, herhangi bir özel mesajı olmayan, hatta genel itibariyle pozitif, herkes için pozitif anlamlara gelebilecek olan fırsat insanların birbirleriyle iletişim kurarken, Twitter vesaire, Facebook'ta, sosyal medyada iletişim kurarken, iletişim kurmaları anlamında birer fırsat olarak kullanıyorlar insanlar. Çok sayıda böyle günlerde bu konuyla ilgili tweet geliyor.
Evet, biz de bir dönüp bakıyoruz. Yani en azından insanları hatırlatma babından önemli bir gün. Şöyle bir etrafımıza bakıp onların yerine kendimizi koyup çeşitli bu arada engeller olabilir. Yani engel derken mesela sınavlarda diyelim ben şimdi üniversitedeyim, sınav yapılıyor. Sınav yapılırken her engel çeşidine göre de farklı bir. Yani bu aslında insanın da özelinde olan bir şey. Her insan özeldir. Her insan farklıdır. Doğru. Her insan farklı bir eğitim, farklı bir sınav, farklı bir yetenek gösterir. Bunun insanı özel olarak tespit edilmesi lazım. Şimdi bakıyorsunuz birisi mesela görme engelli, birisi duyma engelli, birisinin yürümeyle ilgili bir engeli var. Bu insanların hepsini engelli statüsüne koyup topyekun olarak çözmek gibi bir gayret de var gene. Bunlar tabii zaman içinde aşılacağına inanıyorum. düşünüyorum ama o insanların biricikliğini, özelliğini de kaybetmeden aslında engelliler için yapılan bu özelliğin normal insanlar için de hak edilen bir hak olduğunu görmek lazım. Hepimizin de aslında bireysel olarak, kişisel olarak ayrı ayrı ele alınmaya hakkımız var diye düşünüyorum.
Herkes bir anlamda, bu anlamda herkes aynı, normal. Bu konuyla ilgili atılmış tweetler çok sayıda var. Birkaçını okumak istiyorum. Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Valisi, demiş ki toplumsal hayata etkin katılım bir vatandaşlık hakkıdır. Dünya Engeller Günü tüm engelleri aşmak umuduyla demiş. Süleyman Soylu demiş ki bütün engellerin kalktığı bir dünyada yaşamak dileğiyle Dünya Engeller Günü kutlu olsun demiş. Mustafa Demir, tüm engelli kardeşlerimin engeller gününü kutlarım. Bütün gücümüzle engellerimizin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz şeklinde. Az evvel de bahsettiğimiz gibi konuyla ilgili pozitif içerik taşıyan bolca tweet atılmış durumda. Ben artık son bir dakikaya giriyoruz programımız için. Genç Dergi Twitter hesabından atılmış birkaç tweet okumak istiyorum ben. Hazreti Ali'den bir alıntı yapmış Genç Dergi Twitter hesabı. Güler yüz göstermek cömertlik yerine geçer demiş. Yine BDBA'dan bir alıntı yaparak demiş ki kim kuvvetine aldanarak zayıfları hor görürse onun kuvveti başına bela olur demiş. Efendim yine bu hafta sosyal gündemi konuştuk. Biraz programımızın özelinde iyi bir blog yazısı nasıl olur bununla ilgili konuştuk.
İnsansız hava araçları, engelliler haftası değil mi? Bayağı bir şey aslında, çok hızlı geçti yine süre. Kapatıyoruz galiba. Evet. Ben kendi adıma herkese selamünaleyküm diyorum. Yine efendim, haftaya inşallah görüşmek üzere.
Evet, her zaman olduğu gibi sosyal medyada da salihlerle beraber olmanızı tavsiye ederek önümüzdeki hafta görüşürüz inşallah efendim, selametle.
Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programını dinlediniz.